Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Değerli insanlar, Föş ve Paranız YouTube kanalına hoş geldiniz. Birkaç gün daha veya birkaç video daha bu şekilde odamızdan çekim yapmak zorundayız. Bir takım rahatsızlıklarla uğraşıyoruz. Bu yüzden grafikler de hazırlayamadım. Açıkçası durumu zaten anlıyorsunuz. İzah etmeye gerek yok. Değerli yapım ekibimi de hasta etmek istemediğim için şahsım adına fedakarlık yaparak kendimi karantinaya aldım ve Çin'e gitmeyeceğim bugünlerde. Sevgili arkadaşlar, bugün ekonomide karşıma çıkan, belki sizin de dikkatinizi çeken çok ilginç bir tezatı açıklamaya çalışacağım. Videonun başlığı fakirleştiren büyüme. Çünkü büyüme var. Yani TÜİK bazı istatistiklerini beğenmiyorum, bazılarında yanlış ölçüm olduğunu düşünüyorum ama işte konut satışları geldi, sanayi üretimi geldi, perakende satış endeksi geldi, ciro endeksleri geldi, bütçeyi gördük, bütçeden KDV'yi, dışarıdan alınan KDV'yi ve vergilerindeki artışları görebiliyoruz. Bütün bunlara bakarak Türkiye ekonomisinin büyümekte olduğunu söyleyebilirim. Belki büyüme TÜİK'in rakamlarında gösterdiği kadar parlak olmayabilir ama yine de büyüme var. Tahminlerimizi söyleyeyim, ben ve birlikte çalıştığım ekibimin tahminlerini. Şubat sonunda açıklanacak ama 2019'un son çeyreğinde büyümenin çeyreklik bazda %1, yıllık bazda %5 civarında olabileceğini düşünüyoruz. 2023'ün hala %2-3 bekliyoruz çünkü bu sürdürülebilir bir büyüme değil ama şu anda konumu değil. O yüzden bu konuda detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi ben bir tezatı açıklamaya çalışıyorum. Şimdi bir büyüme var. Yani en azından yılın ilk yarısına göre ciddi bir canlanma hissediyoruz. Ama öteki tarafta da sağdan aldığımız bilgiler var. Hepinizin gördüğü gerçekler var. İşte en acısı kendini yakanlar, işsizlikten, açlıktan, sefaletten intihar edenler. İstanbul'da doğalgaz tüketiminin %30-%35 azalması. Dün Bloomberg tüketici güven endeksi açıklandı. %2,5 civarında düşmüş Şubat ayında. Keşke grafik yapıp gösterebilseydim ama Ipsos'un, ki uluslararası bir araştırma kurumudur, siyasetle alakası yoktur. Yani herhangi bir siyasi partiye çalışmaz. Onların 2019 memnuniyet araştırması var. Bunu para analizde yazdığım son makalemde de bulabilirsiniz. Halinden memnun olanlar %27'ye, %28'e gerilemiş. Bu 2019'un ikinci en düşük düzeyi. Gelecek sene ya da 3 ay içinde işler iyiye gidecek mi diye sorduğunuzda sadece %17'si evet diyor. Yani halk ekonominin büyümesinden bir fayda görmüyormuşa benziyor. Ama öte yandan da harıl harıl tüketici kredisi alıyor. İş o hale geldi ki tüketici kredilerinde büyüme oranı yıllıklandırdığımız zaman %50'lere yaklaştı. Ve hükümet paniğe kapıldı. Ya bu iş sonu kötü olacak, tedbir alalım bari diye. Belki Merkez Bankası yakında tüketici kredilerini yavaşlatacak, bir takım tedbirler alacak. Bütün tezatları kafamızda nasıl bağdaştırabiliriz? Nasıl bir ekonomik model veyahut da ekonomik anlatım bize Türkiye'nin gerçeklerini yansıtabilir? Ben meseleyi şöyle görüyorum. Birincisi, tamamen kamu kaynaklı bir büyüme var. Özel sektörün dinamizmi yok. Büyüme kamu kaynaklı olduğu zaman tabii kamu karar veriyor paranın nereye harcanacağını. Ve bu adil bir şekilde veyahut da ekonomideki bireylerin, aktörlerin emeklerine göre dağıtılmıyor. Kamunun fayda göstermek istediği veyahut da kendisine oy vereceğini düşündüğü kişilere ve kurumlara dağıtılıyor. İşte bazı kurumlara ihaleler veriliyor, bazı kişiler işe alınıyorlar, bazı şirketler yaşatılıyor ucuz krediyle, bazıları batırılıyorlar. Dolayısıyla halkın hissetmemesinin birinci sebebi özel sektör gibi adil, rekabetçi bir büyümenin sonuçlarını değil, kamunun kendi eliyle dağıttığı ulufenin sonuçlarını görüyoruz. İkincisi, istihdam yok. Büyüme oranları yükseliyor olabilir ama toplamda özel sektör hala istihdam üretemiyor. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim sen verileri okumuyor musun? Yani işte Kasım ayı istihdam verileri açıklandı ki bunlar Aralık ayı rakamlarını da kapsar. İşsizlik oranı mevsimsellikten arındırılmış olarak 1/3 düştü. Sanırım 182 bin aylık net istihdam vardı. Sanayi sektöründe çok ciddi artış var. Hizmetlerde artış var. Yok, bunları hepsini kabul ettim. İş gücünün artmaması beni ölçüm konusunda biraz şüphelendirse de, dediğim gibi fazla tanjantlara sapmamaya çalışıyorum bu videoda hasta kafamdan. Ama orada da baktığınızda tamam, sanayide artış var ama eğer kamu olmasaydı mesela hizmetler daralacaktı. Yine para analistisinde Doktor Ali Orhan Yalçınkaya'nın bir makalesi var, İstihdam Gerçekleri diye, okumanızı rica ediyorum sizden. Kamu kesiminin istihdamı yüzünden toplam istihdam artıyor. Kamu kesimini çıkarttığınızda toplam istihdam daralmaya devam ediyor. Şimdi tabii yine özel sektörün verdiği parayla kamu sektörü ne işte, bir sormayın. Siz en iyisi yorum yapın, yazın fantazilerinizde, bu adam yine neler buldu kendisine kafayı iyi yapacak diye söylemeye devam edin. Şimdi kamunun yarattığı istihdam da özel sektörün yarattığı istihdam aynı şey değil mi? Kamunun ücretleri belli. Özel sektörün ücretleri daha karlı olabiliyor bazı hallerde. Onun da ötesinde tabii ki özel sektörün istihdam yaratamaması, yani kamu hani işe alırken belirli seçme kuralları uyguluyor. Bu kuralların da neye göre olduğunu son derece iyi biliyoruz. Bugün Atilla Yeşil'e bir çöpçü, hademe ya da kasap olarak kamuya başvursa acaba işe alınır mı diye sormak lazım. Alınmayacağımı biliyorum çünkü ben belli bir partiye veya tarikata mensup değilim. Odin'in takipçileri bugünlerde kamuda çok makbul de değiller. Şimdi tabii istihdam olmadığı zaman tüketim harcamaları da yeteri kadar canlanmıyor. Tüketim harcamalarının canlanmadığını daha önce dediğim gibi Bloomberg Tüketici Güven Endeksinden görüyoruz. Ayrıca dikkat ederseniz tüketimle ilgili dallarda iflaslar devam ediyor. Mesela bu sabah Adana'da bir özel okul battı. Diyeceksiniz ki serbest piyasada her gün birileri batar kardeşim. Evet, istisna olsa söylemeyeceğim ama özel okulların %20'sinin battığı veya batma durumunda olduğu resmen gazetelerde yazılmış bir gerçek. Özel okullar da ancak çalışan insanların parası olduğu zaman çocuklarını gönderebileceği bir yerdir. Paranız olmadığı zaman çocuğunuzu da devlet okuluna yazdırıyorsunuz. Tabii parası olmayanların sayısı arttığı zaman özel okullarda zor durumda kalıyor. Atlas Chat maalesef artık aramızda değil. Rekabet azalıyor ama yani her tür şirketinin batması beni rahatsız eder. Bu hem lojistik hem hava trafiği açısından şirketlerin ve insanların harcama gücünün azaldığını gösterir. Lunchbox adlı bir şirketimiz iflas etti. Ben de daha önce gitmiştim. Bir restoran zinciri, çok geçmiş olsun bütün iflas edenlere, Concorde Hotel ilan edenlere çok geçmiş olsun diyorum. Artan sayıda vatandaşın işte uçağa binmeye, çocuklarını özel okula göndermeye, işte ne bileyim gidip restoranlarda yemek yemeye bütçesi kalmadığının göstergesi. Yani ihtiyari harcamalar için gelir azalıyor. Bu yüzden de ekonomideki büyüme fakirleştiren bir büyüme, belli zümrelere yarıyor. Belki çok zenginlere yarıyor. Yani parti olarak da ayırmıyorum. Ama kesinlikle tabana yayılmıyor. Peki o zaman bu kredi furyasını nasıl açıklayacağız? Ha işte bakın, o çok enteresan. Tüketici kredilerindeki büyümeye baktığınızda iki önemli kaynak görüyorsunuz. Bir, ipotek kredileri. İkincisi ihtiyaç kredileri. İpotek kredilerini anlıyoruz. Tabii konut fiyatları reel olarak hem enflasyondan arındırılmış hem dolar bazında son 1-1,5 yıldır düştüğü için vatandaş özellikle ikinci el konutlara yüksek talep gösteriyor. Ev sahibi oluyor. Belki faizler çok düşük olduğu için bir miktar konutta yatırım maksadıyla alınıyor. Dolayısıyla ipotekli kredilerdeki büyüme anlaşılabilir. Sebebini söyleyebiliriz. İhtiyaç kredilerinin büyümesi tehlike. Normalde ihtiyaç kredisi işte tatile çıkacaksınız ama bütün yıl boyunca ödeyeceksiniz. Ya da Tanrı göstermesin acil bir hastalık oldu ya da işte dam akmaya başladı, birikmiş paranız yok. Bunu tamir ettireceksiniz ama düzenli geliriniz var, her ay ödeyeceksiniz. Bu amaçlanır. Ama vatandaş bu amaçla değil, artık bütçesi günlük harcamalarını dahi karşılayamıyorsa, yani ihtiyaç kredilerini gıda almak, çocuğuna ve kendisine kışlık giyim almak veyahut da doğalgaz faturasını ödemek için kullanıyorsa, o zaman çok ciddi bir sorunuz var. Çünkü bu kredileri geri ödemeyeceksiniz. Nitekim de 1,5 milyon insan kredi kartı ve tüketici kredisinden icraya düşmüş. Bu yeni rakam, eskilerde devam ediyor. Ancak bu şekilde bağdaştırabiliyorum. Yani büyüme yok demiyorum. Bakın size güzel bir haber verdim. Bu rakamları inkar etmiyorum. Ama bu büyümenin toplumun bütün katmanlarına yayıldığı, toplumun bütün katmanlarının refahını yükselttiği bir aşamaya geldiğini söyleyemeyiz. Bunun ne önemi var diyeceksiniz. Çok büyük önemi var. Birincisi siyasi sonuçları. AKP bütün seçmeni memnun etmek zorunda. Aksi halde erken seçime giden bir yol açılabilir. Davutoğlu ve Babacan oy toplayabilirler AKP'den. İkincisi, eğer toplumda en çok harcayan kesimler, gelirlerinin neredeyse tamamını harcayan kesimler, en alt gelir grupları, yani fakir dediğimiz insanlar ve alt orta gelir gruplarıdır. Bunların tasarruf etmeye hemen hemen hiç kaynağı yoktur. Bunların harcama eğilimleri çok yüksektir. Eğer bu gruplar fakirleşiyorsa, o zaman toplumda yeteri kadar harcama olamaz. Çünkü zengin parasını büyük ölçüde tasarruf eder, her ay harcamasını arttıramaz. Ve eğer bu kesimlerin harcamaları arttırmıyorsa, şirketlerin ciroları da kalıcı bir şekilde artamaz. Kar edemezler, istihdam yaratamazlar ve yatırım yapmazlar. İstihdam ve yatırım hızlı bir şekilde artmadığı zaman da şu andaki büyüme ivmesi kalıcı hale gelmez. Bir iki ay sonra kendiliğinden söner. İşte ne zaman söner? Hükümet ihtiyaç kredilerini frenleyeceğim diyor. O zaman sönebilir. Bu Ocak bütçesi göğe 20-30 milyar fazla verdi ama değil, o Merkez Bankası'ndan alınan para. Gelecek ay gelmeyecek. Bütçede daha fazla açık veremediğiniz, harcayacak paranız kalmadığı zaman söner. Ve ekonomi yeniden duraksamaya başlar. Ya da şu anda ben konuşurken dolar TL 6.06, kamu bankalarının müdahalesi etmez. Örnek olarak, aman ne olur bana kur tahmini yap demeyin. Örnek olarak 6.15'e 6.20'ye gider. O zaman halk harcamaktan vazgeçer. Çünkü fakirleşmiştir. Evet sevgili izleyiciler, size fakirleşen büyümeyi de anlattım. Bu sayede en kısa zamanda normal yayın akışımızda dönmek dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Tek bir ricam olacak, Real Turkey Channel. Eğer başkaları varsa lütfen bana bildirin. Bence Türkiye'den çıkan ekonomik ve siyasi gerçekleri İngilizce olarak anlatan tek YouTube yayını bir ziyaret ederseniz, bir tanesini beğenirseniz paylaşın, beğenmezseniz kahrolsun, gitsin desin, deyin ve vazgeçin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Fesh ve Para Analiz kanalının yayını burada sona ermiştir. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.